Kitabın adı Ateşi Yakalamak. Yazarı Suzanne Collins. 5. ayrım. Saçlarım da yapılınca aşağıya indim ve Sina'yı oturma odasında beklerken buldum. Onu görmek bile umutlanmama yetiyordu. Her zamanki gibi görünüyordu. Basit kıyafetler, kısa kahverengi saçlar ve sadece hafif altın rengi bir göz kalemi. Kucaklaştık. Başkan Snow'la yaşadığımız sahneyi yumurtlamama ramak kaldı. Ama hayır, kararımı verdim. Önce Haymitch'e anlatacaktım. Bu yükü kimin kaldırabileceğini en iyi o bilirdi. Yine de Sina ile konuşmak çok kolaydı. Son zamanlarda evle birlikte hayatımıza giren telefonda sık sık konuşmaya başladık. Aslında çok komik çünkü tanıdığımız hemen hiç kimsenin evinde telefon yoktu. Tabii ki Pita da var ama onu aramadım. Haymitch ise kendi telefonunu seneler önce söküp atmıştı. Arkadaşım Majin, belediye başkanının kızı. Evinde de bir telefon vardı ama onunla konuşmak istediğimiz zaman bu işi yüz yüze yapıyorduk. Başlangıçta telefon hiç kullanılmıyordu. Sonra Sina, yeteneğimi geliştirmek üzere sık sık arar oldu. Her galibin bir yeteneği olmalı. Yeteneğiniz, okulda ya da mıntıkanızın sanayi kolunda çalışmak zorunda olmamanızdan istifade ederek zaman ayırmaya başladığınız yeni bir uğraş oluyor. Her şey, hakkında röportaj yapılabilecek her şey olabilir. Görünüşe göre Pita da bir yetenek edinmişti. Resim yapmak. Ailesinin fırınında pasta ve kurabiye süsleme işini senelerdir yapıyordu. Fakat şimdi, artık zengin olduğu için tuvallere gerçek boya saçma lüksü var. Yasa dışı avlanma olayını saymazsanız ki onlar saymıyorlar, benim herhangi bir yeteneğim yoktu ya da şarkı söylemek ki Kapitol için hayatta şarkı söylemem. Annem Effie Trinket'ın ona gönderdiği listeden uygun alternatiflere ilgimi çekmek için bir hayli çaba harcadı. Yemek yapmak, çiçek aranjmanları düzenlemek, flüt çalmak. Ben de tutmadı ama prim her üçünde de çok yetenekli çıktı. Nihayet devreye Sina girdi ve var olmadığı için ciddi anlamda gelişmeye ihtiyacı olan kıyafet tasarlama tutkumu geliştirmek konusunda yardım teklif etti. Evet dedim. Çünkü bu sayede Sina ile konuşma fırsatı bulacaktım. Üstelik Sina, bütün işi yapacağına söz veriyordu. Oturma odasında bir şeyler hazırlıyordu. Kıyafetler, kumaşlar ve çizdiği tasarımların süslediği çizim tahtaları. Çizim tahtalarından birini aldım ve sözüm ona benim tasarlamış olduğum kıyafeti inceledim. Biliyor musun, bence gelecek vaat ediyorum, dedim. Bana bir kucak dolusu kıyafet atarken hemen giyin, seni beş para etmez yaratık, dedi. Kıyafet tasarlamakla hiçbir ilgim olmayabilir ama Sina'nın benim için yarattığı kostümlere bayıldım. Tıpkı şimdiki gibi. Kalın ve sıcak tutan bir malzemeden yapılma, dökümlü siyah pantolon. Çok rahat beyaz bir gömlek. Yeşil, mavi ve gri kırçıllardan oluşan kedi yavrusu tüyü gibi yumuşacık yün kazak. Parmaklarımı acıtmayan bağcıklı deri çizmeler. Kıyafetimi kendim mi tasarladım? Hayır ama kendi kıyafetlerini tasarlamak, benim gibi yeni moda kahramanın gibi olmak için can atıyorsun, dedi Sina. Bana bir deste kart uzattı. Seni değil, kıyafetleri çekerlerken bunları okuyacaksın. Önemsiyormuşsun gibi görünmeye çalış. Tam o sırada Effie Trinket herkese, uymamız gereken bir zaman çizelgesi var diye hatırlatmak üzere turuncu peru ile çıka geldi. Kamera ekibine el sallarken beni yanaklarımdan öptü, sonra bana pozisyonumu almam için talimat verdi. Kapitol'de her yere zamanında ulaşmamızı sadece Effie'ye borçlu olduğumuz için ona uymaya gayret ettim. Ortalıkta bir süs bebeği gibi zıplamaya ve kıyafetleri havaya kaldırıp sizin de hoşunuza gitmedi mi tarzı şeyler söylemeye başladım. Ses ekibi daha sonra görüntülerin üzerine oturtmak üzere kartlardaki notları okuyan neşeli sesimi kaydetti. Sonra benim tasarımlarımı, Sina'nın tasarımlarını çekmek üzere beni odadan postaladılar. Prim bugünün aktivitesine yetişebilmek için okuldan erken çıkmıştı. Şimdi mutfağın orta yerinde dikilmiş bir başka ekibe röportaj veriyordu. Gözlerini öne çıkaran gök mavisi elbise içinde, uyumlu bir kurdeleyle arkaya toplanmış sarı saçlarıyla çok güzel görünüyordu. Parlak beyaz botlarının parmak uçlarına biraz fazla abanıyordu. Sanki her an koşmaya başlayacakmış gibi, tıpkı. Bam! Göğsüme bir darbe inmiş gibi hissettim. Aslında tabii ki kimsenin bana vurduğu yoktu ama ben öyle keskin bir acı duyuyordum ki ister istemez bir adım geri çekildim. Gözlerimi sımsıkı yumdum ve Prim'i göremiyordum. Gördüğüm 11. mıntıkanın haracı, arenadaki müttefiğim Ru'dan başkası değildi. Ağaçtan ağaca kuş misali uçabiliyor, en ince dallara dahi tutunabiliyordu Ru. Hayatını kurtaramadığım, ölmesine izin verdiğim, onu karnına saplanmış mızrakla yerde yatarken görür gibi oluyordum. Kapitol'ün hıncından daha kimleri sakınamayacaktım kim bilir. Başkan Snow'u tatmin edemezsem, başka kimler ölecekti? Sina'nın üstüme bir palto giydirmeye çalıştığını fark edip kollarımı kaldırdım. İçli dışlı kürkün beni sarmaladığını hissettim. Daha önce gördüğüm hayvanların kürklerinden çok farklıydı. Ben paltonun beyaz kolunu okşarken Ermin dedi. Deri eldivenler. Parlak kırmızı bir eşarp. Kürklü bir şeyler kulaklarımı örtüyordu. Kulaklıklar sayende yeniden moda olacak. Kulaklıktan nefret ederim diye düşündüm. Duymayı zorlaştırıyorlar. Arenadaki bir patlama sonucu tek kulağım neredeyse sağır olduğu için kulaklıklardan iki kat nefret ediyordum. Galip gelince Kapitol kulağımı tedavi ettirdi ama yine de zaman zaman kendimi kulağımı test ederken buluyordum. Annem ellerinin arasında sımsıkı tuttuğu bir şeyle telaşlı adımlarla yanıma geldi. "Şans için," dedi. Bu, Mage'in oyunlara giderken bana hediye ettiği iğneydi. Altın bir halka içinde uçar gibi kollarını açmış bir alaycı kuş. Ru'ya vermeye çalışmıştım ama almamıştı. Bana o iğne sayesinde güvendiğini söylemişti. Sina, iğneyi eşarbımın düğüm yerine tutturdu. Efi Trinket yanımıza gelip el çırptı. Herkesin dikkatine. Galiplerin harika geçecek bir seyahat öncesinde bir araya gelecekleri ilk dış mekan çekimimizi yapmak üzereyiz. Pekala Katniss. Kocaman bir gülümseme lütfen. Çok heyecanlısın, değil mi? Bir an lapa lapa yağmaya başlayan kar yüzünden pek net göremedim. Sonra evinin ön kapısından çıkmakta olan Pita'yı seçtim. Zihnimde Başkan Snow'un direktifini duyabiliyordum. Beni ikna et. Ve buna mecbur olduğumu biliyordum. Yüzümde kocaman bir gülümseme belirdi ve Pita'nın olduğu tarafa doğru yürümeye başladım. Sonra tahammülüm kalmamış gibi koşmaya başladım. Beni yakaladı, kendi etrafında döndürdü, ayağa kaydı. Henüz takma ayağına tam olarak hakim değildi. Ben üstte, o altta. Karın içine düştük ve aylardır ilk defa öpüştük. Bu kürk, kar tanesi ve ruj dolu bir öpücüktü ama hepsinin altında Pita'nın her şeye kattığı istikrarı hissedebiliyordum ve yalnız olmadığımı biliyordum. Onu ne kadar incitmiş olursam olayım, foyamı kameraların önünde ortaya çıkarmayacaktı. Beni yarı gönüllü bir öpücükle cezalandırmayacaktı. Hala beni kollamaya devam ediyordu. Tıpkı arenada olduğu gibi. Her nasılsa bu istek bende ağlama isteği uyandırıyordu. Oysa ayağa kalkmasına yardım ettim ve eldivenli elimi koluna geçirip mutlu bir tavırla onu bizim eve doğru çektim. Günün geri kalan kısmı tıpkı bir rüyada gibi istasyona gidişimiz, herkesle vedalaşmamız, trenin hareket etmesi, eski ekibin Pita ve ben, Effie ve Haymitch, Sina ve Portia, Pita'nın stilistinin, hatırlayamadığım kadar leziz bir akşam yemeği yememizle sürüp gitti. Sonra üzerimde pijamam ve büyük bir sabahlıkla konforlu kompartmanımda oturup diğerlerinin uykuya dalmasını bekledim. Haymitch'in daha uzun saatler yatmayacağını biliyordum. Hava karanlıkken uyumayı sevmiyordu. Tren sessizleşince terliklerimi giyip kapısına gittim. Kötü haber getirdiğimden eminmiş gibi asık bir ifadeyle kapıyı açması için uzun süre beklemem gerekiyordu. Beni şarap kokusuyla az kalsın nakavt ederek "Ne istiyorsun?" dedi. "Seninle konuşmalıyım," diye fısıldadım. "Şimdi mi?" dedi. Kafamı salladım. "İyi bir şey olsa iyi olur," dedim. Bekliyor ama ben Kapitol treninde sarf edeceğimiz her kelimenin kayda gireceğinden emindim. "E?" diye gürledi. Tren fren yapmaya başladı ve birden Başkan Snow'un beni izlediği, Haymitch'e açılmamdan hoşlanmadığı ve harekete geçip beni derhal öldürmeye karar verdiği fikrine kapıldım. Ama sadece yakıt takviyesi için durduk. "Tren çok havasız," dedim. Bu zararsız bir cümleydi ama Haymitch gözlerini anladığını gösterir şekilde kıstı. Neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Beni yana itip yalpalayarak koridorun ilerisindeki bir kapıya yürüdü. Büyük bir mücadele sonucu kapıyı açtığı zaman içeriye kar doldu. Hemich aşağıya atladı. Bir Kapitol görevlisi yardım etmek için yanımıza koştu ama Hemich sendeleyerek toparlanmaya çalışırken monis bir tavırla görevliye durmasını işaret etti. Sadece biraz temiz hava almak istiyorum. Sadece bir dakika sürer. Üzgünüm dedim özür diler gibi. Sarhoş. Ben onu ikna ederim. Aşağı atladım ve Hemich'in peşinden peronda karlara bata çıka yürüdüm. Hemich duyulmayacağımızdan emin olduğu bir noktaya trenin sonuna gelince durdu, bana döndü. Ne var? Ona her şeyi anlattım. Başkanın ziyaretini, Gale konusunu ve ben bu işi yüzüme gözüme bulaştırırsam hepimizin öleceğini. Trenin kırmızı ışıklarında yüzü ayıldı ve sanki yaşlanıyor gibiydi. O zaman sen de yüzüne gözüne bulaştırmazsın. Bu seyahati sağ salim atlatmama yardım edersen diye söze girdim. Hayır Katniss dedi. Sadece bu seyahat meselesi değil. Ne demek istiyorsun diye sordum. Seyahati kotarsam bile birkaç ay içinde bizi oyunlara götürmek üzere geri gelecekler. Sen ve Pita bundan sonra her yıl akıl hocalığı yapmak durumundasınız. Ve her sene aşkınızı yeniden gündeme getirip özel hayatınızın detaylarını yayınlayacaklar. E senin o çocukla sonsuza dek mutlu yaşamak dışında bir seçeneğin olmayacak. Söylediklerinin etkisiyle sarsıldım. İstesem de Gale'de bir hayat kuramayacaktım. Tek başıma yaşamama asla izin verilmeyecekti. Sonsuza dek Pita'ya aşık kalmak zorundaydım. Kapitol bunun için ısrar edecekti. Sadece 16 yaşında olduğum için, annem ve Prim'le kalabilmek için sadece birkaç senem olacaktı. Ve sonra... Ne demek istediğimi anlıyor musun diye bastırdı. Kafamı salladım. Sevdiklerimin hayatta kalmasını ve kendi canımı korumak istiyorsam benim için tek bir gelecek ihtimalinin olduğunu söyledi. Pita ile evlenmek zorunda kalacağımı. Derin bir sessizlik içinde karlara bata çıka trene döndük. Hemich koridorda benim kapımın önünde omzumu sıvazladı ve "Daha kötüsü de olabilirdi biliyorsun." dedi. Şarap kokusunu da beraberinde götürerek kendi kompartmanına doğru ilerledi. Odama girince sırılsıklam terliklerimden, ıslak pijama ve sabahlığımdan kurtuldum. Çekmecelerde yedekleri vardı ama ben yatağa iç çamaşırlarımla girdim. Hemich'le konuşmamızı düşünürken gözlerimi karanlığa diktim. Kapitol'ün beklentileri ve Pita'yla geleceğimiz hakkında söylediği her şey, hatta en son yorumu bile çok doğruydu. Tabii ki Pita'dan daha kötüsü de olabilirdi. Gerçi asıl önemli olan bu değil, öyle değil mi? 12. mıntıkada sahip olduğumuz sayılı özgürlüklerden biri, kiminle evleneceğimize ya da hiç evlenmemeye kendimizin karar verebilmemizdi. Ve şimdi bu özgürlük de elimden alınıyordu. Başkan Snow'un çocuk sahibi olmamız konusunda ısrar edip etmeyeceğini merak ediyordum. Çocuk sahibi olursak, çocuklarımız her sene toplama günü kabusunu yaşamak zorunda kalacaklardı. Sadece tek bir galibin değil, iki galibin dünyaya getirdikleri bir çocuğun arenaya çıkması görülmeye değer bir olay olmaz mıydı? Galiplerin çocuklarının arenaya çıktıkları çok oldu. İsimlerinin kurada çıkması, her zaman büyük bir heyecan dalgasına ve şansın aileden yana olmadığına dair bir yan gevezeliğe sebep olurdu. Fakat her nasılsa bu sadece şansa bağlanmayacak kadar sık yaşanan bir durumdu. Gale, Kapitol'ün bunu bilerek yaptığına ve olaya fazladan dram katmak için kuraya hile karıştırdığına inanıyordu. Neden olduğum onca belayla dünyaya getireceğim bütün çocukların oyunlardaki yerini garantilemiş olmalıydım. Hiç evlenmemiş, bir ailesi olmayan ve dünyasını içkiye boğan Hemich'i düşündüm. Mıntıkadan istediği kadınla evlenebilirdi, oysa yalnızlığı seçti. Hayır. Yalnızlık kelimesi biraz fazla huzurlu kalıyordu. Daha çok tek başına hücre cezası diyebiliriz. Acaba arenada bulunmuş biri olarak böylesinin alternatifleri riske atmaktan daha iyi olacağını düşünmüş olabilir mi? Toplama günü Prim'in adını okuduklarında kardeşimin sahneye ve ölümüne doğru ilerleyişini izlerken ben de o alternatifin tadını aldım. Ablası olarak Prim'in yerini alabildim ama bu annemize yasaklanmış bir seçenekti. Zihnim deli gibi çalışarak bir çıkış yolu arıyordu. Başkan Snow'un beni böyle bir hayata mahkum etmesine izin veremezdim. Kendi hayatıma son vermek pahasına. Gerçi canımı almadan önce kaçmayı denerdim. Sahi, ortadan kayboluversem ne yaparlar acaba? Ormanın derinliklerinde kaybolsam ve bir daha hiç ortaya çıkmasam? Sevdiğim herkesi yanımda götürüp vahşi ortamda yepyeni bir hayat kurabilir miyim? Pek olası görünmüyor ama imkansız da sayılmaz. Beynimi boşaltmak için kafamı salladım. Vahşi kaçış planları yapmak için hiç uygun bir zaman değildi. Bütün dikkatimi zafer turuna odaklamaya mecburdum. Haddinden fazla insanın kaderi benim iyi bir şov sergilememe bağlıydı. Şafak uykudan önce gelirken Efi kapımı tıklattı. Çekmecenin en üstündeki kıyafetleri üstüme geçirip kendimi yemek vagonuna sürükledim. Gün boyunca yolda olacağımıza göre saat kaçta kalktığımın ne önemi olabilirdi ki diye düşünüyordum ama sonra önceki günkü hazırlıkların sadece beni tren istasyonuna kadar götürme amaçlı olduğunu öğrendim. Bugün hazırlık ekibim yine iş başında olacaktı. Ama neden? Hava hiçbir yerimi göstermeyeceğim kadar soğuk diye homurdandım. 11. mıntıkada değil, dedi Efi. 11. mıntıka, ilk durağımız. Orası Ruh'un mıntıkası olduğu için hangisi olursa olsun başka bir mıntıkadan başlamamızı yeğlerdim doğrusu. Fakat zafer turunun güzergahı böyleydi. Genelde tura 12. mıntıkayla başlanıp geriye 1. mıntıkaya doğru gidiliyordu. Sonra Kapitol geliyordu. Galibin mıntıkası atlanır ve en sona saklanırdı. 12. mıntıka genelde en sönük kutlamalara, galip için basit bir yemek ve meydanda hiç kimsenin eğlenir gibi bile yapmadığı bir kutlama toplantısı, ev sahipliği yaptığı için bizi bir an önce ayak altından çıkarmaları iyi olmuşa benziyordu. Bu sene Haymitch'in zaferinden sonra ilk kez turun son durağı 12. mıntıka olacaktı ve Kapitol, şenlikleri renklendirmek için ne gerekiyorsa yapacaktı. Hazelle'nin dediği gibi yemeğin tadını çıkarmaya çalıştım. Mutfak personelinin beni memnun etmeye çalıştıkları açıkça belli oluyordu. Başka lezzetlerin yanında en sevdiğim yemeği de yapmışlardı. Kuru erikli kuzu yahnisi. Masadaki yerimde portakal suyu ve bir kase dumanı tüten sıcak çikolata hazır bekliyordu. Ben de tıka basa yedim. Yemekte eleştirilecek tek bir şey yoktu ama yine de keyif alamadım. Hatta Efi ile benim dışımda kimsenin olmaması canımı sıkıyordu. Diğerleri nerelerde diye sordum. 5. ayrımın sonu. Sayfa 56. Devamı 6. ayrımda.